Ayrım 4.
Esmeralda. Bir ilkbahar gününde Frollo yaşadığı eski taş binanın merdivenlerinde pis, çirkin bir bebek buldu. Tek gözlü ve kambur olan sakat bebeği yanına aldı, büyüttü. Ona Quasimodo dedi. Quasimodo'nun görünüşü bir canavara benziyordu ama altın gibi bir yüreği vardı. Quasimodo iyi ve kötü günlerde çaldığı 15 çanı da çok seviyordu. En sevdiği çana Maria ismini vermişti. Çirkin ama duygulu kamburun çaldığı çanların güçlü sesi kulaklarını da sağır etmişti. Hiçbir şey duymuyordu. Bir gün havayı güzel görüp sokağa kaçtı. Halkın şenlik günüydü. Her yıl olduğu gibi o yılda çirkinler kralını seçmek istiyorlardı. Quasimodo'yu görünce onun bu yılın çirkinler kralı olmasına karar verdiler. Başına kağıt bir taç koyup eline asa tutuşturdular. Gülüp eğlenmeye başladılar. O sırada Frollo da kamburu arıyordu. Kalabalığın arasında onu garip bir kılıkta görünce öfkelendi. Tacını başından aldı, çıkardı, yırttı. Asayı alıp yere attı. Quasimodo'yu kolundan tutup kalabalığın arasından sürükledi. Krallarının elinden alındığını gören halk sinirlenmişti. Frollo'nun üzerine yürüdüler. Quasimodo bütün gücüyle kollarını yana açıp Frollo'yu korudu. Kalabalığı uzaklaştırdı. Aynı ülkede yaşayan yoksul bir şair vardı. Bir gün soğuk ve karanlıkta altın boynuzlu keçisiyle yürüyen Esmeralda'ya kamburla kötü niyetli arkadaşı saldırdı. Kızı kaçırmak istiyorlardı. Yoksul şair olayı görünce yardıma koştu. Ama Quasimodo o denli güçlüydü ki şairi tuttuğu gibi kaldırıma atıverdi. Gürültüleri işiten köyün yakışıklı yüzbaşısı askerleriyle gelip kızı kurtardı. Atının önüne aldı. Götürmeye çalışırken kız attan atladı, hızla koşup uzaklaştı. Keçi de arkasından fırladı. Kambur da korkmuş bir köşede titriyor, olanları anlamaya çalışıyordu. Çaresiz kalan yüzbaşı kamburu tutuklayıp götürdü. Şair hala ölü gibi yerde yatıyordu. Yüzbaşı olay yerinden uzaklaşınca şairin etrafı garip dilencilerle doldu. Bunlar Esmeralda'nın yaşadığı bölgenin sakat görünerek para toplayan hırsız, yalancı dilencileriydi. Şairi hırpalayarak yerden kaldırdılar. Dilenciler kralının karşısına getirip şapkasını eline almasını istediler. Dilenciler kralı şaire, "Kendini savun!" diye bağırdı. Şair, "Ben bir şey yapmadım. Sadece güzel bir kıza yardım etmek istedim. Onu da kurtaramadım zaten," dedi. Dilenciler kralı, "Buraya etrafı çıngıraklarla dolu bir korkuluk dikeceğim. Hiç ses çıkarmadan cebine koyduğum parayı çalacaksın," dedi. Şair kralın isteğini yerine getiremeyeceğini daha işin başından biliyordu. Sonu ölüm olan bu denemeyi yine de kabul etti. Denedi, başaramadı. Dilenciler kralı, "Çabuk şu beceriksizi asın, bundan asla hırsız olamaz," diye bağırdı. Şair, "Başka bir şans, merhamet," diye yalvarıyordu. Dilenciler kralı, "Senin için son bir şey daha yapabilirim. Çingene kadınlarımızdan biri seni beğenir, evlenmek isterse ölümden kurtulursun," dedi. Şair bu öneriyi kendi yaşamı için bir umut ışığı olarak gördü. Kadınlara yalvarır gibi baktı. Biri, "Çok zayıf." Öbürü, "Aa, olmaz, olmaz." Diğeri, "Çok yoksul," diye evlenmek istemedi. Dilenciler kralı, "Bu genç şairi asıyorum. Evlenmek isteyen kimse yok mu?" diye sordu. O sırada Esmeralda'nın sesi duyuldu. Ben istiyorum. Onunla evleneceğim. O belki başaramadı ama beni kurtarmak istedi, dedi. Kral eline bir fincan aldı, yere attı ve kırdı. Bu bir evlilik töreniydi. Şaire dedi ki, bu kadın senin karındır. Tören tamamlanmıştır. Esmeralda şairi ölümden kurtarmak için evlenmişti. Şair Esmeralda'nın güzelliğine büyülenmişti. Esmeralda kendisini kılıcıyla kamburun ve arkadaşının elinden kurtaran yüzbaşıya aşıktı. Esmeralda yoksul şairi aldı, evine getirdi. Yıkadı, temiz giysiler verdi, yedirdi, içirdi, yatırdı. Şair Esmeralda'nın boynunda asılı duran yeşil ipek torbada ne olduğunu çok merak etmişti. Torbayı alıp bakmak için elini uzattı. Esmeralda çok kızdı. Sinirlenen kız hiçbir şey söylemeden şairi evde tek başına bırakıp sokağa kaçtı. Esmeralda sokaklarda dans ediyor, şarkı söylüyordu. Çok kalabalık bir meydana geldi. Kendisini kaçırmak isteyen çirkin kambur adam kalabalığın arasında bir tekerleğe bağlanmış dönüyordu. Zavallının vücudu kan içindeydi. Esmeralda bu çirkin adama acımaktan kendisini alamıyordu. Nihayet insanlar tekerleği çözdüler, kanlar içindeki Quasimodo'yu yere bıraktılar. Zavallıcık "Su, su, su" diye inliyordu. Çirkinliğini gören ona yaklaşmıyor, uzaklaşıp kaçıyordu. Esmeralda onun yanına yaklaştı. Eğildi, başını kaldırıp koluna yatırdı. Elinde tuttuğu su şişesinden ona birkaç yudum su içirdi. Henüz kamburun suyunu vermişti ki oturduğu yerden gelenlere baktı. Yüzbaşı Phoebus'la göz göze geldi. Teşekkür etmeden kaçtığı için utandı. Onun gözlerine bakamadı, başını öne eğdi. Çünkü ona aşıktı. Yüzbaşı Esmeralda'nın yanına yaklaştı. Elini tuttu, saçını okşadı. Etrafındaki genç kızlar Esmeralda'yı kıskandılar. Çingene, bacakları da zayıf, kapkara diye bağırdılar. Yaşlı bir kadın evinin balkonundan bağırıyordu. Büyücü bu kız, büyücü diye öfkeleniyordu. Çocuğumu kaçıran çingenelerden biri o, asın, asın. Yüzbaşı kızı kalabalıktan çıkarıp kendi evine götürdü. Herkes kızın yüzbaşıyı kandırdığını düşünmeye başlamıştı. O sırada kalabalığın içinde olanları gören Frollo, kızın yüzbaşıyla gidişine öfkelendi. Peşlerine takıldı. Eve kadar takip etti. İçi kötülüklerle ve kıskançlıkla dolu olan bu adam, güzel kızı kimseye bırakmak istemiyordu. Yüzbaşıyla kızın girdikleri eve gizlice girdi, saklandı. Konuşmaları dinlemeye başladı. Yüzbaşı, boynundaki torba ne, içinde ne var diye sordu. Kız söylemeyince boynundan çıkarıp almak, alamayınca koparmak istedi. Kız, dokunma ona diye bağırdı. Bu torba annemi babamı bulmama yardım edecek. Yüzbaşı dinlemiyor, bütün kuvvetiyle torbayı çekiştiriyordu. Frollo saklandığı yerden çıktı. Elindeki bıçakla yüzbaşıya saldırdı. Yüzbaşı kanlar içinde yere yığıldı kaldı. Paniğe kapılan Frollo korku ve dehşetle oradan uzaklaştı. Askerler silahlarıyla yüzbaşının evine girdiler. Kız yüzbaşının üzerine kapanmış ağlıyordu. Bunu kızın yaptığını düşünerek onu tutukladılar. Bir süre sonra Esmeralda mahkemeye çıktı. Bunu Frollo'nun yaptığını söyledi. Kimseyi inandıramadı. Ölüm cezasına mahkum oldu. Esmeralda'ya cezasını vermek için meydana halkın arasına getirdiler. Keçisi de bağlanmış arabanın içindeydi. Yaşlı kadın evinin balkonundan yine bağırıyordu. Size asın onu dedim. Çingene kızı o. Öldürün onu. Kaçırdıkları kızımın intikamını alın. Yaşadığı yerin damına çıkan kambur olanları izliyor, anlamaya çalışıyordu. Kambur aniden bir halata asılıp kalabalığın üzerine atladı. Herkes korkuyla kaçıyordu. Bütün kuvvetiyle kızı ve keçiyi ölümden kurtarmıştı. Kamburun yaşadığı yere girmeye kimse cesaret edemezdi. Onları çatıda bir odaya yerleştirdi, su, yiyecek ve örtünecek bir şeyler verdi. Esmeralda kamburun evinde yaşamaya başladı. Evlendiği şair de dilencilerle beraber yaşıyor, her yerde Esmeralda'yı arıyordu. Quasimodo'dan önceleri korkan ve çekinen kız, onun iyiliğiyle şaşkına dönmüş, onu sevmeye başlamıştı. Kıza hiç zararı dokunmayan çirkin adam, kızı ürkütmemek için uzak duruyor, yanına yaklaşmıyordu. Esmeralda'nın kamburla kaldığını duyan dilenciler kralı, kamburun kaldığı evin zenginliğini de biliyordu. Bu evde çok eski altın, gümüş ve mücevherler vardı. Hem kızı kurtarmaya hem de bu servete sahip olmaya karar verdi. Bir gün Quasimodo, dilencilerin caddede toplanıp bu eski binaya saldırmak üzere olduklarını gördü. Hemen çatıya kızın yanına koştu. Onu korumak istiyordu. Cebinden çıkardığı bir düdüğü kıza verdi. "Seni buraya kilitleyeceğim. Kimse açamaz. Anahtarın biri Frollo'da. Başına bir şey gelirse düdüğü çal. Ben o an yanına koşarım." Kambur çatının en üstüne çıktı. Eline geçirdiği taş ve kayaları caddeye yuvarlamaya başladı. Ateş yaktı, kurşun eritti. Erittiği sıcak kurşunu caddeye akıttı. Cadde bir kan gölüne dönmüştü. Düdük sesi duyuldu. Kambur merdivenleri hızla indi. Esmeralda'nın odasının kapısını kırıp içeri girdi. Frollo kızın yatağına oturmuş ve yüzünü kötülük kaplamıştı. Esmeralda ondan korkuyordu. Frollo kamburu görünce kaçtı. Ayağı taşa takıldı. Birden çatının pervazlarında kendisini aşağı sallanır buldu. Gücü gittikçe tükendi ve çatıdan kalabalığın içine düştü. Esmeralda çığlık atıyordu. Dilenciler kalabalığı ise yaşlı bir kadını hırpalıyordu. Ondan çingenelere söylediği sözlerin intikamını alıyorlardı. Esmeralda caddeye bağırdı. Sesini duyuramayınca binadan çıkıp caddeye fırladı. "Yapmayın! Zavallı kadını öldüreceksiniz!" diye dilenci arkadaşlarına yalvarıyordu. Esmeralda kadının elinde pembe bir patik görünce şaşırdı. Aceleyle boynundaki torbayı açtı. İçinden pembe patiği çıkardı. Patik kadının elindeki patiğin eşiydi. Yıllardır koynunda sakladığı bebeklik patiğiydi bu. Yaşlı kadın da patiği görmüştü. Öfkeli kadın yumuşadı. Esmeralda'nın boynuna sarıldı. "Kızım benim, canım kızım, kaçırılan kızım sensin," diyor, gözyaşı döküyordu. Eski çanlar acı acı çaldı. Quasimodo ortalarda yoktu. Bir daha da onu gören olmadı. Zenci balıkçıyla Alaaddin. Alaaddin annesiyle beraber göl kenarında küçük bir kasabada yaşıyordu. Göl her gün biraz daha kirleniyordu. Gölün etrafında yapılan fabrikalar, yıllar önceden artıklarını bu göle akıtmaya başlamışlardı. Gölde balık yaşamıyor, insanlar da yüzemiyordu. Gölün görünen güzelliğinden başka hiçbir özelliği kalmamıştı. Alaaddin bu kasabada doğup büyümüştü. Yaşı küçük olmasına rağmen eski güzel günleri anıyor, gölde tek bir balık bile olmamasına çok üzülüyordu. Alaaddin çok iyi bir yüzücüydü. Yüzmeyi gölde öğrenmişti. Ama su o kadar kirliydi ki zorunlu olmazsa göle yüzmek için girmiyordu. Bu gölün çok eski öyküleri vardı. Bu öyküleri yaşlı nineler torunlarına anlatıyorlardı. Öyküleri dinledikçe çocuklar gölü daha çok seviyorlar ama onu kurtarmak için ellerinden hiçbir şey gelmiyordu. Alaaddin ara sıra sandala binip kürek çekerek dolaşıyor, etrafına bakıp durmadan neler yapabileceğini düşünüyordu. Yapacak bir şey bulamayınca da batan güneşi seyrediyordu. Bir akşam üzeri Alaaddin yine göl üzerinde dolaşmaya çıkmıştı. Hem kürek çekiyor hem de koleje gidemeyeceğini düşünerek geleceği için çok üzülüyordu. Önce sınava girmesi lazımdı. Ama sınava girmek ders almadan olanaksızdı. Girse bile kazanamazdı. Evlere derse giden matematik öğretmenleri çok yüklü para istiyorlardı. Alaaddin babasını bebekken kaybetmişti. Annesinin geliri ancak beslenmelerine yetiyor, gittikçe zorlaşan yaşamlarında sıkıntı çekiyorlardı. Kasaba yabancı dille eğitim veren okullar ve bilgisayarlarla doluydu. Alaaddin çok iyi kalpliydi. Kasabadaki herkesle anlaşıyor, kimseyi üzmüyordu. İstediği okula gidemiyordu ama yine de güler yüzlüydü. O kasabada yaşayan zenci bir balıkçı vardı. Birçok zencinin iyi kalpli olmasına rağmen bu zenci balıkçı çok kötü kalpliydi. Annesi ve babası da o kasabada yaşamış, sonra başka bir yere göç etmişlerdi. Zenci balıkçının anne ve babasının arkasından gözyaşı dökenler bile olmuştu. Ama zenci balıkçının kötü kalpli biri olduğunu kısa zamanda herkes öğrenmişti. Bu kasabada yıllar önce yaşamış Alaaddin'in sihirli lambası bu gölde kaybolmuştu. Lambanın kaybolmasına çok üzülen cin de Alaaddin'in ölümünden sonra lambayı bulmuş tekrar içine girmişti. Bu öyküyü duyan zenci balıkçı lambanın peşine düşmüş, yaz aylarında can kurtaranlık yaparken hep o lambayı aramıştı. Alaaddin o gün sandalla göl üzerinde dolaşırken zenci balıkçı karşısına çıktı. "Alaaddin, sandalın ne güzel, sen ne kadar yakışıklısın," diye söze başladı. "Bu suyun dibinde, tam şu kayanın yanında, dipte eski, kırık dökük bir lamba var. Onu çıkar, sahile bir kenara bırak. Çöpçüler alsın götürsün," dedi. Hiç ilgilenmiyormuş gibi davranarak oradan uzaklaştı. Alaaddin şaşırmıştı. Orada gerçekten eski bir lamba olup olmadığını merak etti. Gölle ilgili bildiği öyküleri düşününce hatırladı. "O lambayı oradan ismi Alaaddin olan küçücük 51'i alabilir," diyordu öykünün içinde. Alaaddin ellerine baktı. Küçücüktü. "Tamam," dedi. Hemen soyunup suya daldı. Öyküyü çok küçük yaşta öğrenmişti. Ama her şeye sahip olmayı düşünen hırslı bir insan olmadığından aklına bu sihirli lambaya sahip olmak gelmemişti. Birkaç kulaç dibe inince lambanın yerini buldu. Neredeyse soluğu bitmek üzereyken kendisine yalvaran bir midye gördü. İki taşın arasına sıkışan midye bir türlü kurtulamıyordu. "Ben mor midyeyim. Ne olur bana yardım et. Kimsesiz, yoksul bir zavallıyım ben," diye ağlıyordu. Alaaddin midyeye doğru yüzdü. "İşte kurtuldun," deyip onu çıkardı. Sıkıştığı yerden kurtulan midye rahatlayınca Alaaddin'e, "Sen bana büyük iyilik yaptın. Ben de sana dünyadaki iyi insanlara vermek üzere sakladığım 3 inciyi vereceğim. Ne zaman canın sıkılırsa bu 3 inciden biri sana yardım edecek," dedi. Alaaddin 3 inciyi alıp mayosunun küçük cebine yerleştirdi. Midyeden ayrılıp lambaya doğru yüzmeye başladı. Lamba suyun altında oldukça eski görünüyordu. Kırık dökük bir hali vardı. Onu saplandığı yerden güçlükle çıkardı. Suyun yüzüne doğru yükseldi ve çıktı. Mor midyeye yardım ederken eli kanamış, canı acımıştı. Sandalda havlusuyla vücudunu kuruladı. İncilerini balık kutusuna yerleştirdi. Lambayı bir torbanın içine sakladı. Eve gidip lambayı kurulayıp tamir edecek, çalışır hale getirdikten sonra odasının bir köşesine yerleştirecekti. Eve gelince önce duşunu alıp karnını doyurdu. Odanın bir köşesine geçti, yere açtığı eski bir gazete kağıdının üzerinde lambayı temizlemeye başladı. Siliyor, ovuyor, tertemiz ve bakımlı olması için elinden geleni yapıyordu. Lamba pırıl pırıl parlayıncaya kadar uğraştı. İçine biraz gaz koysa evi bile aydınlatırdı. Yanlışlıkla lambaya parmağının ucuyla bir fiske vurunca lambada bir hareketlenme oldu. Hafif bir toz bulutunun içinden Alaaddin'in lambasındaki cin ortaya çıktı. Masalını okuduğu için cinin neler yapabileceğini çok iyi biliyordu. "Buyur küçük Alaaddin, ne emredersen söyle." deyince Alaaddin ne söyleyeceğini şaşırdı. Alaaddin cesaretini toplayıp konuşmaya başladı. "Bir okul istiyorum. Sınavsız gireceğim. İngilizce, Fransızca, Almanca öğrenebileceğim. Güzel bir kütüphane, internete bağlanmış bilgisayarlar. Evime yakında olsun okulum. Yürüyerek gitmek istiyorum." dedi. Cin: "Tamam Alaaddin, bana 3 gün gerek. Her şeyin en iyisini bu okula taşımam için. Uyandığında 3. günün sonunda handball oynadığınız arsanın yanında bir okul bulacaksın. Yabancı öğretmenlerle eğitim göreceksin. Arkadaşların da sen de bu okula sınavsız gireceksiniz." Alaaddin çok şaşırmıştı. Ne yapacağını, nasıl sevineceğini bilemez haldeydi. Bu okula bütün arkadaşlarını yazdırmayı planladı. Lambayı çöpe bırakmadığı için de çok akıllı davrandığını düşünmeden edemedi. Daha okula sahip olmadan bile mutlu olmuştu. Cine defalarca teşekkür etti. Alaaddin annesine bu olayı anlattığında annesi ona inanmak istemedi. Çünkü bu inanılacak gibi değildi. Alaaddin'e her zaman güvenen kadın en azından inanmış gibi davrandı. 3 günü ne olursa olsun beklemeye karar verdi. Oğlu için biraz da endişelendi. Bu 3 gün boyunca Alaaddin evden dışarı çıkmadı. Ders çalışmadı. Sadece uyudu. Uykuda zaman daha çabuk geçiyordu. Alaaddin'i eve aramaya gelen arkadaşlarına annesi, "Yok Alaaddin, sonra gelir." gibi sözler söyledi. 3 günü uyuyarak ve durmadan saate bakarak geçiren Alaaddin bir ara çıldıracak gibi oldu. "Düş mü görüyorum acaba?" diye sordu. Alaaddin'in en büyük dileği yaşadığı serüveni arkadaşlarıyla paylaşmaktı. Sonuca ulaşmadan söylemek istemedi. Çünkü hiçbiri böyle bir masala inanmayacaktı. Eğer okul ortaya çıkarsa onları inandırmak daha kolay olurdu. 3. gecenin sabahı Alaaddin derin uykusundan bir türlü uyanamıyordu. Annesi başucunda yalvarıyor, o gözlerini açamıyordu. Üzerinde bir ağırlık var gibiydi. Annesi: "Alaaddin, oğlum kalk, hayallerin gerçek oldu, okul, okul!" diye bağırınca Alaaddin yatağından sıçradı. Camın önüne koştu, bir de ne görsün. Düşlerindeki okul karşısında duruyordu. Yoldan geçen herkes dönüp dönüp bakıyordu. Alaaddin o sırada 2 yaşlı erkeğin konuşmasını da işitti. Biri: "Kardeşim, şuraya bak. Dün bu inşaat burada yoktu, mantar gibi bitti. İnşaat sektörü çok ilerledi." Diğeri: "Ben bir temel atıldığını gördüm, bir de bittiğini. Adamlar bahçesine ağaçlarını bile dikmişler. Şimdiki çocuklar da çok şanslı. Böyle okullar mı vardı bizim devrimizde?" Okulun kapısında kocaman harflerle Alaaddin Bey Okulu yazıyordu. Çocuklar bahçesinde tören hazırlığı içindeydiler. Alaaddin de hemen çantasını alıp yeni okula koştu. Arkadaşları da okulun bahçesine doluşmuştu. Alaaddin bu sırrından kimseye bahsedemeyecekti. Çünkü ona kimse inanmazdı. Sihirli lambadan her gün bir şeyler istedi. Güzel yemekler, giysiler, oyuncaklar, kitaplar. Etrafı doldu taştı. Ayağı olmayan sakat biri için bir bacak istedi. Çocuğu hasta olan bir kadının dileklerini hep cine bildirdi. Alaaddin'in istekleri bir gün bile geri çevrilmedi. Yaşantıları renklendi, yeni yeni dostları oldu. Zenginleşince etrafındakileri de unutmayışından dolayı Alaaddin daha çok sevildi ve beğenildi. Sıkıntısı olan herkes Alaaddin'e koştu. "Aman Alaaddin, gözünü seveyim, bana yardım et," diye yalvardı. Alaaddin seve seve herkese yardım etti. Büyük küçük hiç ayırmadı. Alaaddin okuluna gidiyor, derslerine çalışıyor, hiç tembellik etmiyordu. Arkadaşları bile bu okulun sihirli bir okul olduğunu tahmin edebiliyorlardı. Ne kadar öğrenci gelirse gelsin bu okula sığıyor, açılan sınıflar için hemen yeni öğretmenler geliyordu. Bir gün zenci balıkçı Alaaddin'in kapısını çaldı. Hiç yerine getirilemeyecek bir istekte bulundu. "Öyle kara, öyle karayım ki beyazlaşmak istiyorum. Esmer tenim beni çok üzüyor," dedi. Alaaddin'i inandırmak için biraz da gözyaşı döktü. Alaaddin odaya geçti, lambayı indirdi, dileğini diledi. Dışarı çıktığında zenci balıkçı beyazlaşmıştı. Alaaddin odaya girince onu gözetleyen zenci balıkçı lambanın sihirini görüp her şeyi anladı. İçinde kuşku kalmadı. Zenci balıkçı Alaaddin'in iyi niyetiyle güzelleşmişti. Ama içi kötülükten kurtulamayan balıkçı, "Ben de beyazım, Alaaddin'den de yakışıklıyım, lamba bende olmalı," diye düşünmeye başladı. Bin bir kurnazlık düşünüyor, lambayı ele geçirmenin yollarını arıyordu. Alaaddin için günler hep güzel ve şanslı geçemezdi. Yaşamda kötü günler de olurdu. Her sabah olduğu gibi Alaaddin çantasını alıp okula gitmişti. Annesi alışveriş için çıktığında Alaaddin'in köyden gelen kuzeni evde yalnızdı. Genç kız bir süre camın önünde oturdu, sokağı izledi. Karşı evlerdeki insanlar sokaktan geçen eskiciye bir şeyler satıp karşılığında da başka eşyalar alıyorlar, sevinerek evlerine dönüyorlardı. Köyünde bu tür alışverişlere alışmamış olan kuzenin değiş tokuş çok hoşuna gitti. Alaaddin de annesine bir sürpriz yapmak istedi. Odanın içinde dolaştı dolaştı, eskiciye verilecek uygun bir şey bulamadı. Ne verip ne alabileceğini düşünürken kapı çaldı. Eskici, "Hanım kızım, ver eski bir şey, ne istersen al," dedi. Köylü kızı, "Ben de istedim ama değişecek bir şey bulamadım." Eskici, "Aman kızım, bak bu pilli el fenerini eski bir lambaya bile veririm. Küçük kızları da çok severim." Eskicinin yakınlığına çok sevinen kız içeri girdi, eski lambayı aldı. "Bir eski lambayla el feneri almak çok karlı bir iş," deyip lambayı eskiciye uzattı. "Al amca, çok eski ama madem istedin," dedi. Eskici eski lambayı aldığı gibi oradan uzaklaştı. Bir daha da hiçbir evin kapısını çalmadı. Küçük köylü kızı yaptığı karlı alışverişle gururlanırken kapı çaldı ve Alaaddin'in annesi geldi. "Hala," dedi kız, "bak," deyip el fenerini gösterdi. "Eskiciyle karlı bir alışveriş yaptım. Eski lambayı verip fener aldım." Birden kadının yüzü gerildi, gözyaşları aktı, dövünmeye başladı. Halasının halini gören kız çok üzülse de elinden hiçbir şey gelmedi. Alaaddin gelene dek ağladılar. Alaaddin eve döndüğünde bu acı manzarayla karşılaştı. Annesi perişan, kuzeni şaşkın haldeydi. Alaaddin, "Tamam tamam, canınızı sıkmayın. Her şeyin bir çözümü bulunur," dedi. Annesi, "Ah oğul, ah, derdimiz büyük. Lamba eskiciye gitti." Alaaddin çok üzülse de annesine kıyamadı. "Üzülme," dedi. Eskicinin zenci balıkçı olduğunu hemen anlamıştı. Lambanın evde olduğunu bilen bir tek oydu. Eski bir lambaya böyle şık bir el fenerini şarj makinesiyle beraber ancak o verebilirdi. Alaaddin ne yapabileceğini düşünürken mayosunun cebindeki incileri hatırladı. "Tam sırası. Onlardan birini kullanmalıyım. Önce biraz bekleyip neler olacağını görelim," dedi. Küçük Alaaddin'in başına gelen bu olay masaldaki Alaaddin'in de başına gelmişti. O nasıl lambasına kavuştuysa aklını kullanarak küçük Alaaddin de kavuşabilirdi. Mor midyenin verdiği incilerden birini eline aldı. Kaybetmemek için sıkı sıkı tutuyordu. 3 gün içinde bütün güzellikler yok oldu. Alaaddin ve annesi sahip oldukları her şeyi kaybettiler. O güzel okul da yok olup yerinde yeller esince Alaaddin, "İşte şimdi tamam," dedi. Elindeki inciyi yuvarlamaya başladı. İncinin içinden bir cin çıkıp Alaaddin'in karşısına dikildi. Çok üzgün olan Alaaddin'e baktı. Alaaddin, "Sevgili cin, lütfen bana yardım et. Okulumu, en güzel şeyimi bana geri getir," dedi. Mor midyenin cini, "Benim gücüm lambanın cini kadar yok. İstersen seni yaşadığı şehre, okulu götürdüğü yere bırakırım." Alaaddin buna da razı oldu. Parası pulu kalmamıştı, çaresizdi. Göz açıp kapayıncaya kadar oraya ulaştılar. Alaaddin okulun bahçesine gelmişti. Öğretmenler Alaaddin'i görünce çok sevindiler. Zenci balıkçıyı şikayet etmeye başladılar. Okula bakmıyor, herkese kötü davranıyor, okula sınavla öğrenci alıyordu. Öğretmenlerden biri lambayı Alaaddin'e geri getirmeyi önerdi. Alaaddin'in de arzusu buydu. Planları yapmaya başladılar. Havanın kararmasını beklediler. Zenci balıkçı odasında televizyon izliyordu. Televizyon izlemekten başka bir şeyle uğraşmazdı. Kitap okuduğunu, mektup yazdığını göremezdiniz. Ara sıra cep telefonunu çıkarır, sağa sola telefon ederdi. Bu gece de zamanını aynen bu şekilde geçireceğinden herkes emindi. Lambayı getirmeyi öneren öğretmen okula girdi. Şalteri indirdi. Bekçi ne olduğunu anlayamadı. Öğretmen üst kata çıkıp zenci balıkçının odasına geldi. Ve ona, "Işıklar söndü. Bir lamba olsa hemen yolumu aydınlatır, sizin televizyonunuzu çalıştırırdım," dedi. Zenci balıkçı önce eski lambayı vermek istemedi. Öğretmen ısrar edince, "Biraz sonra dizi başlayacak, onu seyretmeliyim. İşin biter bitmez lambayı bana getir," diye emretti. Lambayı alan öğretmen karanlığa aldırmadan merdivenleri ikişer ikişer indi. Zenci balıkçı lambayı eliyle teslim etmişti. Başına geleceklerden hiç haberi yoktu. Alaaddin bahçedeydi. Heyecandan kalbi duracak gibiydi. Öğretmen lambayı Alaaddin'e verdi. Alaaddin, "Bana bu iyiliği yaptınız. Sizin bütün dilek ve isteklerinizi gerçekleştireceğim," dedi. Öğretmenin gönlünde sevdiği kızla evlenmek, ev yer sahibi olmak vardı. Güzel bir ev, bahçesinde çiçeklerini sulayabileceği bir çeşme düşlüyordu. Hepsine kavuştu. Düşlerini bile kuramayacağı mikrodalga fırını, dipfrizi de olmuştu. Alaaddin bütün bunları çabucak yerine getirdi. Genç öğretmene görkemli bir de düğün yaptı. Sıra kendi isteklerine gelmişti. Zenci balıkçının haksız yere kaçırdığı okulunu eski yerine yerleştirdi. Öğrencilerini topladı. Yiyeceklerine, eşyalarına, kitaplarına, mutlu yaşamına kavuştu. Cinden gölü temizlemesini, balıkların suda yeniden yüzmesini istedi. Cin, "Çok zor," demiş ama yine de göle balık atmıştı. Alaaddin bilgisayarlarından birinin başına geçti. Cine dedi ki, "Cin, bilgisayarın içine girmeni emrediyorum. O artık seni bulamamalı. Daima seni bir lambanın içinde aramalı. Zenci balıkçı görsün istedim. Teninin renginin insanlara mutluluk getiremeyeceğini öğrenemedi. Bence o bir zenci olarak kalmalı. Ona bir ders vermeliydim. Başına gelen kötülükleri tenine yormamalıydı. Beceremedi. Ömrünün sonuna kadar bu lambadaki cini arasın dursun." Alaaddin'in lambası temizlendi. Bir köşede hep süs olarak kaldı. Cini yoktu ama evin en gözde eşyasıydı.
Thank you.